Ayrım 8.
7. Bölüm. Bembeyaz, hafif soluk ay ışığı karanlık, duru geceyi aydınlatıyordu. Rüzgar kuru kuru esiyor, karın üzerinde ezgiler mırıldanıyordu sanki. Dingin bir rüzgardı. Kuzey kutbunun en soğuk noktasından düzenli, kesintisiz olarak üfürüp duruyordu. Toprağı örten kar derin ve kum gibi kuruydu. Evler kar kümelerindeki çukurların içine yerleşmiş duruyorlardı. Pencereleri karanlıktı. Pancurlar soğuktan korunmak için sıkı sıkıya örtülüydü. Bacalardan incecik bir duman yükseliyordu yalnızca. Kasabada kaldırımlar buz kesip katılaşmış, sertleşmiş, karla örtülüydü. Sokaklar dertli, soğuktan titreyerek dolaşan devriyeler dışında bomboştu, sessizdi. Evler geceye yaslanmışlardı, kapkara. Sabaha doğru evlerin içini akşamın sıcaklığından arta kalan hafif bir ılıklık ısıtıyordu. Madenin girişinin yanında nöbetçiler gökyüzünü kolluyorlardı. Toplarını gökyüzüne çevirmişlerdi. Dinleme aygıtlarıyla göğü tarıyorlardı. Bombardıman uçakları için çok elverişli, duru bir geceydi çünkü. Böyle gecelerde çelik iğler kuş gibi ıslık çalarak havadan yağıyor, yerde büyük bir gürültüyle parça parça oluyordu. Bu gece ayın cılız ışığına karşın gökyüzünden bakıldığında yeri görmek olanaklıydı. Köyün bir ucunda küçücük evlerin arasında bir köpek soğuktan ve yalnızlıktan yakınırcasına oluyordu. Burnunu göğe kaldırmış, dünyanın kendisine yakıştırdığı durumu uzun uzun dolu dolu anlatıyordu tanrısına. Deneyimli bir şarkıcıydı. Gırtlağının tüm gücüyle uluyordu. Sesinin geniş bir yayılma alanı vardı. Sesini istediğince denetleyebiliyordu. Devriye kolunu oluşturan 6 asker sokaklarda bir aşağı bir yukarı ağır ağır sebatla ve bezginlik içinde yürürken köpeğin ezgisini duydu. Kaputların içine iyice büzülmüş askerlerden biri, ''Bana her gece daha da kötülüyormuş gibi geliyor bu köpek.'' dedi. ''Bence öldürmemiz gerek onu.'' Bir başkası karşılık verdi. ''Neden? Bırak ulusun. Benim hoşuma gidiyor. Memlekette uluyup duran bir köpeğim vardı. Ona hiç engel olmazdım. Sarıydı rengi. Köpek ulumasına hiç aldırmam.'' Duygusuz, cansız bir sesle, ''Öbürlerini aldıklarında benim köpeğimi de aldılar.'' diye ekledi. Onbaşı, ''Gereksinim duyulan yiyeceği köpeklerin yemesine izin verilemezdi.'' dedi. ''Sakın ha, yakındım falan yok. Bunun zorunlu olduğunu biliyorum. Önderler gibi plan yapamam. Benim garibime giden buradaki bazı insanların köpek beslemesi. Üstelik bizim kadar bile yiyecekleri yok. Yine de insanların da köpeklerin de kemikleri sayılıyor açlıktan.'' ''Salak bu insanlar.'' dedi onbaşı. ''Savaşı çabucak yitirmelerinin nedeni de bu. Bizim gibi plan kuramıyorlar.'' ''Bu iş bittikten sonra yine köpeklerimiz olacak mı acaba?'' dedi asker. ''Herhalde Amerika'dan ya da başka yerlerden köpek alıp yeniden beslemeye başlayabiliriz. Amerika'da ne tür köpekler vardır dersin?'' ''Bilmiyorum.'' dedi onbaşı. ''Büyük bir olasılıkla her şeyleri gibi köpekleri de kaçıktır onların.'' Sonra konuşmayı sürdürdü. ''Doğrusu köpeklerin bir işe yaradığı da yok. Belki köpeklerle hiç uğraşmasak daha iyi olur güvenlik işi dışında.'' ''Belki de öyledir.'' dedi asker. ''Önderin köpeklerden hoşlanmadığını duymuştum. İşittiğime göre köpek gördüğünde kaşınmaya, aksırmaya başlıyormuş.'' ''İnsan bu tür şeyleri duyar.'' dedi onbaşı. ''Hey, dinleyin.'' Devriyeler oldukları yerde durdular. Çok çok uzaktan arı vızıltısı gibi uçak sesleri duyuluyordu. ''İşte geliyorlar.'' dedi onbaşı. ''Neyse, hiçbir yerde ışık yok. En son 2 hafta önce gelmişlerdi, öyle değil mi?'' ''12 gün önce.'' dedi asker. Madendeki nöbetçiler de uçakların uzaktan gelen seslerini duymuştu. ''Yüksekten uçuyorlar.'' dedi bir çavuş. Yüzbaşı Loft, çelik başlığının kıyısından gökyüzünü iyice görebilmek için başını arkaya devirdi. ''Öyle sanıyorum ki 20.000 ayaktan daha yüksekte uçuyorlar.'' dedi. ''Belki geçip giderler.'' ''Sayıları da çok değil.'' Çavuş kulaklarını dikmiş dinliyordu. ''3'ten fazla olduğunu sanmam. Topçulara haber salayım mı?'' ''Tetikte olsunlar yeter. Sonra da Albay Lancer'a haber ver.'' ''Yok yok, ona haber vermeye gerek yok. Belki de buraya gelmiyorlardır. Tam üstümüzdeler neredeyse. Ama hala dalış yapmadılar.'' ''Tepemizde çember çiziyorlar sanki.'' dedi çavuş. ''2 taneden fazla olduğunu sanmam.'' Kasabalılar yataklarında duymuşlardı uçakları. Kuş tüyü yataklarında büzülüp kulak kesilmişlerdi. Bu hafif ses belediye başkanının konağında Albay Lancer'ı da uyandırmıştı. Lancer sırt üstü dönmüş, gözlerini iyice açarak karanlık duvara dikmişti. Sesi daha iyi duyabilmek için soluğunu tutuyordu. Yüreğe öylesine çarpmaya başladı ki soluk alırkenki kadar bile duyamaz oldu sesi. Belediye başkanı Orden uçakları uykusunda işitip onlarla ilgili bir düş görmeye başladı. Uykusunda kıpırdanıp bir şeyler fısıldıyordu. İki çamur renkli bombardıman uçağı gökyüzünün derinliğinde çember çizerek dolanıyordu. Gaz kesip süzülerek dönmeyi sürdürdüler. Her birinin tam ortasından birbiri ardından yüzlerce incecik küçük şey atılıyordu şimdi. Atılan şeyler birkaç metre indikten sonra üzerlerinde küçük paraşütler açıldı. Küçük paketçikler sessizce yavaş yavaş yeryüzüne doğru sürüklenmeye başladı. Uçaklar yeniden istim verip yükseldiler. Sonra istim kesip dönmeye başladılar yine. Yeniden bir sürü küçük nesne atıldı. Sonra uçaklar geldikleri yöne dönüp gözden yok oldular. Minicik paraşütler şeytan arabası gibi havada yüzüp duruyordu. Rüzgar esintisi onları birbirinden ayırıyor, tıpkı şeytan arabasının uçlarındaki tohumların dağılışı gibi dağıtıyordu. Öylesine yavaş sürükleniyorlar, öylesine yumuşak biçimde toprağa iniyorlardı ki bazen 30 santimlik dinamit paketleri karın içinde dimdik kalıyor, küçük paraşütler de onların üzerine yumuşakça örtüveriyordu. Karda simsiyah görünüyorlardı. Bembeyaz tarlaların, tepelerdeki koruların ortasına iniyorlardı. Bazıları ağaçlara takılıp dallardan sarkıyordu. Kimisi küçücük kasabadaki evlerin damına inmişti, kimisi de küçücük ön bahçeleri. Biri de kasaba alanındaki misyoner Sen Albert yortusunun başının tepesinde birikmiş olan karın üzerine inmiş dimdik duruyordu. Küçücük paraşütlerden biri sokakta devriyelerin önüne düştü. Çavuş, "Dikkat!" dedi. "Saatli bomba bu." "O denli büyük değil ama," dedi askerlerden biri. "Neyse, yine de ona yanaşmayın." Çavuş el fenerini uzatıp paketi tuttu. Mendil büyüklüğünde açık mavi renkli bir paraşüttü bu. Paraşütte mavi kağıdı sarılı bir paket bağlanmıştı. Çavuş, "Kimse elini sürmesin buna," dedi. "Harry, sen madene gidip yüzbaşıya haber ver. Bu arada biz de Meret'e göz kulak olalım." Geç ağırdı Tanyeri. Kırlıktaki evlerinden çıkanlar karın üzerindeki mavi benekleri gördüler. Hemen onların yanına gidip ellerini aldılar. Kağıdı açıp basılı sözcükleri okudular. Armağanı görmüşlerdi. Armağanı bulanlar uzun boruyu hırsızlamasına alıp paltolarının altına sokuyorlardı. Sonra da gizli bir yer bulup saklıyorlardı. Armağanlar çocukların da kulağına gitmişti. Paskalya yumurtası avına çıkmışçasına dört bucağı tarıyorlardı. Şanslı bir çocuk mavi rengi gördüğünde koşturarak ödüle doğru gidiyor, paketi açıyor, sonra da tüpü saklayıp ana babasına haber veriyordu. Korkup tüpleri askerlere teslim edenler de vardı ama bunların sayısı parmakla gösterilecek denli azdı. Bu arada askerler de öbür koldan Paskalya yumurta savına girmişlerdi. Ama çocuklar kadar başarılı olamıyorlardı bu işte. Belediye başkanının konağındaki konuk odasındaki yemek masası, Alex Morden'ın kurşuna dizildiği gün yerleştirildiği yerde çevresinde koltuklarla duruyordu. Belediye başkanının konağı olduğu zamanki inceliğinden iz bile kalmamıştı odada. Ortalıkta koltuk bırakılmadığı için duvarlar çok çıplak görünüyordu. Üzerinde birkaç parça kağıdın sağa sola saçılmış olarak durduğu masa, odayı resmi bir büroya benzetmişti. Şöminenin üzerindeki saat 9'u vurdu. Bulutlarla örtülü, yarı aydınlık bir gündü. Gün doğumuyla birlikte kocaman kar bulutları da bastırmıştı. Annie, belediye başkanının odasından çıktı, saldıran Doğan örneği masanın üzerine kapanıp oradaki kağıtlara baktı. Bu sırada yüzbaşı Loft girdi içeri. Annie'yi görünce kapının eşiğinde durdu. "Ne yapıyorsun burada?" diye sordu. Annie yüzünü sarkıtarak "Buyurun efendim," dedi. "Sana burada ne yapıyorsun?" dedim. "Ortada toparlamayı düşünüyordum efendim." "Her şey olduğu gibi bırak. Git buradan." Annie "Baş olsun efendim," dedi. Yüzbaşı kapıda gözden yitene değin bekledi. Sonra da sıvışıp çıktı odadan. Yüzbaşı kapının eşiğinde geri dönüp "Tamam, getirin içeri," dedi. Yüzbaşının ardından bir asker girdi, tüfeği bir kayışla omzuna asılıydı. Kucağında bir sürü mavi paket vardı. Paketlerin uçlarından küçük ipler ve mavi kumaş parçaları sarkıyordu. Loft, "Masanın üzerine koy," dedi. Asker çekinerek paketleri masaya bıraktı. "Şimdi yukarı çık. Albay Lancer'a burada bu şeylerle birlikte olduğumu bildir." Asker topukların üzerine dönerek odadan ayrıldı. Loft masaya doğru yaklaşıp paketlerden birini aldı eline. Yüzünü sıkıntıyla buruşturdu. Küçük mavi paraşüt bezini başının üzerine kaldırdı, sonra bıraktı. Bez parçası açıldı. Paket yere doğru yavaş yavaş düştü. Paketi yeniden eline alıp yokladı. O sırada Albay Lancer girdi içeri. Ardından da binbaşı Hunter. Hunter'ın elinde sarı renkli kare biçiminde bir kağıt vardı. Lancer, "Günaydın yüzbaşı," diyerek masanın başına gitti oturdu. Kısa bir süre masanın üzerindeki küçük tüp yığınına baktı. Sonra uzanıp tüplerden birini aldı. "Otur Hunter," dedi. "İnceledin mi bunları?" Hunter bir koltuk çekip oturdu, elindeki sarı kağıda bakıyordu. "Çok ayrıntılı incelemedim," dedi. "10 millik demir yolunda 3 ayrı parçalanma oldu." "Tamam. Şunlara bir bak da ne düşündüğünü söyle," dedi Lancer. Hunter tüplerden birini alıp dış kabını soyarak açtı. Kabın içinde tüpe bitişik küçük bir paket vardı. Hunter bir bıçak çıkarıp tüpü kesti. Yüzbaşı Loft adamın omzunun üzerinden yaptığına bakıyordu. Hunter kesiği kokladı, parmaklarını birbirine sürterek. "Gülünç," dedi. "Tecimsel dinamit bu. Sınamadan nitrogliserin yüzdesini anlayamam." Tüpün ucuna baktı. "Başlığı sıradan," dedi. "Cıvalı patlayıcı. Bir de öyle sanırım ki yaklaşık bir dakikalık bir fitil." Tüpü masaya fırlattı. "Çok ucuz, çok da basit," dedi sonra. Albay Loft'a bakarak "Bunlardan ne kadar atılmıştır dersin?" diye sordu. "Bilmiyorum efendim," dedi Loft. "50 tane topladık. Ayrıca yaklaşık 90 tane de paraşüt var elimizde. Her nedense tüpü alanlar paraşütleri bırakıyor. Herhalde daha bulamadığımız bir sürü dinamit vardır." Lancer elini salladı. "Önemli değil zaten," dedi. "İstedikleri kadar atabilirler. Buna engel olamayız. Onlara karşı da kullanamayız bunu. Kimseyi tutsak falan etmediler ki." Loft haşin bir sesle, "Topunun köküne kibrit suyu dökebiliriz ama," dedi. Hunter çubuklardan birinin tepesindeki bakır başlığı zorluyordu. Lancer, "Evet, bak bunu yapabiliriz," dedi. Sonra Hunter'a döndü. "Paketlerin kaplandığı kağıda baktın mı Hunter?"
"Daha bakmadım, zamanım olmadı."
"Tam bir şeytanlık bu şey," dedi Albay Lancer. "Kaplama kağıdı mavi renk. Kolaylıkla görülsün diye maviyi kullanmışlar. Sonra dışarıdaki sargıyı açtığında içte karşınızda küçük paketi aldı eline, karşınızda bir parça çikolata. Herkes bunun ardına düşecektir bu durumda. Bahse girerim bizim askerler bile çikolata yaşırıyordur. Çocuklar paskalya yumurtaları ararcasına bunların peşine düşecektir." Bir asker girdi içeri, albayın önüne kare biçiminde sarı bir kağıt koyup geri çekildi. Lancer kağıda baktıktan sonra kulakları tırmalayıcı bir kahkaha attı. "Bu da sana gelmiş Hunter. Senin yolda iki parçalanma daha olmuş." Hunter incelediği bakır başlıktan gözlerini kaldırıp "Bu çok yaygın mı acaba?" diye sordu. "Her yere atıyorlar mı bunları?" Lancer düşünceliydi. "Garip olan da bu. Başkentle konuştum. Yalnızca buraya atmışlar." Hunter, "Peki bu ne anlama geliyor sizce?" diye sordu. "Bunu yanıtlamak çok zor. Sanırım burayı deneme yeri olarak seçtiler. Bu yöntem burada işe yararsa başka yerlerde de kullanacaklar. İşe yaramazsa vazgeçecekler." "Ne yapacaksınız şimdi?" diye sordu Hunter. "Başka yerlere atılmasını önlemek için bu işi aman vermeksizin bastırmam yolunda emir aldım." Hunter, "Demir yolundaki 5 kırığı nasıl onaracağım?" diye sızlandı. "Elimde ray bile kalmadı. Eski yan yollardan birkaçını sökmen gerekecek anlaşılan." Hunter, "Berbat bir yol olacak o zaman," dedi. "Eh, sonuçta bir yol olacak ya, sen ona bak." Binbaşı Hunter parçaladığı tüpü masanın üzerindeki öbeğin arasına fırlattı. Loft'a R girerek, "Bu işe bir an önce engel olmayız komutanım," dedi. "Bunları toplayanları daha kullanma olanağı bulmadan tutuklayıp cezalandırmalıyız. Halkın güçsüz olduğumuzu düşünmemesi için bir an önce işe konulmamız gerekir." Lancer ona gülümseyerek bakıyordu. "Hele şöyle biraz yavaş gel yüzbaşım," dedi. "Önce sorunu iyice saptayalım, çareleri sonra düşünürüz." Öbekten bir paket daha alıp açtı Lancer. Küçük çikolata parçasının tadına baktı. "Şeytanca bir buluş bu," dedi. "Üstelik çikolatanın da tadına doyum olmuyor doğrusu. Ben bile dayanamam buna. Torbayı bul, ödülü kazan." Sonra dinamiti aldı eline. "Bu dinamitle ilgili gerçek düşüncen nedir Hunter?"
"Söyledim ya size, çok ucuz, ufak tefek işler için de çok etkili. Başlıklı bir dinamit, bir dakikalık fitili kullanmasını biliyorsanız çok işe yarar. Bilmiyorsanız 5 para etmez."
Lancer kağıdın iç yüzündeki basılı yazıyı inceledi. "Okudunuz mu bunu?"
"Bir göz atmıştım," dedi Hunter.
"Ben okudum. Sizin de dikkatle dinlemenizi istiyorum şimdi," dedi Lancer. Kağıdı okumaya başladı. "Düşmana tutsak olmayan halka, bunu saklayın. Kendinizi ele vermeyin. Daha sonra gereksiminiz olacak buna. Dostlarınızdan bir armağan. Siz de ülkenizi ele geçirenlere armağan edeceksiniz. Bununla büyük işlere kalkışmayın."
Lancer el ilanının bazı yerlerini atlayarak okumayı sürdürdü.
"Şimdi şunu dinleyin. Kırsal alandaki demir yolları gece çalışın, ulaşımı engelleyin.
Bakın bir de ne diyor? Yönergeler, raylar. Çubuğu rayın altına, ek yerlerine yakın olarak yerleştirin. Bir bağlantıya dayayın sıkı sıkıya. Yerine sağlam oturması için çevresini çamurla ya da karı iyice sıkıştırarak pekiştirin. Fitili ateşlediğinizde patlamadan önce yavaş yavaş 60'a kadar sayabilirsiniz. Başını kaldırıp Hunter'a baktı. Hunter da doğru dedi. Lancer elindeki kağıda baktı yeniden. Bazı yerleri atlayarak okumayı sürdürdü. Köprüler. Dayanıklılığı azaltır, tümüyle tahrip etmez. Şimdi de şuraya kulak verin. İletim direkleri. Bir de şurası. Kanallar, kamyonlar. Lancer mavi el ilanını masaya koyarak işte böyle dedi. Loft öfkeyle bir şeyler yapmamız gerek dedi. Bunu denetim altına almanın bir yolu olmalı. Merkezler ne diyorlar? Lancer dudaklarını büzdü, parmaklarını tüplerden birinin üzerinde gezdirdi. Onlar bir şey söylemeden de ne söyleyebileceklerini anlatabilirdim size. Şöyle emirler aldım. Bu bir tuzakları kurun, çikolatayı zehirleyin. Bir an duralayıp Hunter dedi, iyi sadık bir askerim ben. Ama bazen merkezin parlak düşüncelerini duyduğumda sivil olmayı, yaşlı, sakat bir sivil olmayı istiyorum doğrusu. Uğraştığımız insanları salak sanıyor bunlar. Yoksa onların zeka ölçüsü de mi bu mu acaba? Hunter eğleniyor gibiydi. Öyle mi acaba? Lancer kesin bir sesle hayır değil dedi. Ama olacaklara bakalım. Adam bunlardan birini alacak. Sonra bu bir tuzağımızla parça parça olacak. Bir çocuk çikolatayı yiyecek. Strikmin zehirlenmesinden ölecek. Peki sonra? Gözlerini aşağı çevirip ellerine baktı. Bunlara dokunmadan önce sopayla dürtecekler ya da kementle çekecekler. Lanet olsun. Binbaşım akıllı insanlar bunlar. Salakça tuzaklara iki kez düşmezler. Loft boğazını temizleyerek komutanım dedi. Bozguncu sözler bunlar. Bir şeyler yapmamız gerek. Niçin yalnızca buraya attılar dinamiti? Bu konuda ne düşünüyorsunuz efendim? Lancer iki nedenden biri dedi. Burası ya gelişi güzel seçildi ya da bu kasabayla dışarısı arasında bir bağlantı var. Birkaç gencin kaçtığını biliyoruz. Loft donuk bir sesle bir şeyler yapmalıyız efendim diye yineledi. Lancer ona dönmüştü şimdi. Seni genelkurmaya önermeyi düşünüyorum. Sen ise sorunun ne olduğunu bile anlamadan işe girişmek istiyorsun. Bu yeni bir başarı türü. Eskiden yenilen bir halkı silahsızlandırmak, onları dünyadan habersiz tutmak olanaklıydı. Şimdi ise radyo dinliyorlar. Engel olamıyoruz onlara. Radyolarını bile bulamıyoruz. Kapının eşiğinde bir asker belirdi. Bay Coral sizi görmek istiyor komutanım. Lancer, beklemesini söyle diye karşılık verdi askere. Loft'la konuşmaya devam etti. El ilanları dağıtıyorlar. Gökyüzünden silah yağıyor onlara. Şimdi dinamit. Yüzbaşı, çok yakında el bombaları, sonra da belki zehir. Loft tasalı bir sesle, daha zehir atmadılar dedi. Atmadılar ama atacaklardır. Halkın elinde o küçük oyuncak oklardan olursa adamlarınızın ruhsal durumu, hatta sizin ruhsal durumunuzun ne durumuna gelir düşünsenize. Bilirsiniz o oklar hani bir hedefe atılan, uçları belki de siyanüre batırılmış küçücük gülünç şeyler. Sessiz, mini minicik. Havada giderken sesi hiç duyulmaz. Üniformayı deler geçer. Sessiz, sedasız. Ya adamlarımız ortalıkta arsenik olduğunu öğrenirlerse? Sen ya da onlar gönül rahatlığıyla yemek yiyebilir misiniz? Bir şeyler içebilir misiniz? Hunter kupkuru bir sesle düşman adına karşı saldırı planı mı hazırlıyorsunuz komutanım dedi. Hayır, olacakları önceden kestirmeye çalışıyorum yalnızca. Loft komutanım dedi, bu dinamitlerin ardına düşmemiz gerekirken burada oturmuş konuşuyoruz. Eğer halkın örgütlenme girişimi söz konusuysa bunu öğrenip bastırmak zorundayız. Evet dedi Lancer, bastırmak zorundayız. Anlaşılan acımasızca bastırmak zorundayız üstelik. Yanına birkaç adam al Loft. Prackle'da toplasın adamlarını. Keşke daha çok genç subayımız olsaydı. Thunder'ın öldürülmesi çok kötü oldu. Kadınlardan niçin uzak duramadı o çocuk anlamıyorum. Teğmen Prackle'ın davranışlarını hiç beğenmiyorum komutanım dedi Loft. Ne yapıyor? Bir şey yaptığı yok ama çok sinirli, içine kapanık. Evet dedi Lancer, biliyorum. Bu konuyu uzun uzun konuşmuştuk. Bunca çok konuşmasam şimdiye çoktan tüm general olmuştum zaten. Gençlerimizi utku için eğittik. Utkun olduğumuzda çok parlaklar, görkemliler. Bu yadsınamaz. Ama yenilgide nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Başka gençlerden daha parlak, çok daha yürekli olduklarını anlattık onlara. Öbür gençlerden daha yürekli, daha parlak olmadıklarını öğrendiklerinde de elleri ayakları kesiliverdi.
loft kırıcı bir sesle "Yenilgi derken neyi kastediyorsunuz?" dedi. "Yenilmiş falan değiliz ki." Lancer başını kaldırıp lofta baktı uzunca bir süre. Bakışları buz gibiydi. Bir şey söylemedi. Sonunda loftun bakışları titredi. "Komutanım," dedi. "Teşekkür ederim," dedi Lancer. "Başkalarından bunu istemiyorsunuz efendim." "Bunu düşünmüyorlar onlar. Dolayısıyla aşağılayıcı gelmiyor. Ama safsaklardan aşağılayıcı olur." "Evet komutanım," dedi Loft. "Şimdi işinin başına dön. Prickle'ı gözünün önünden ayırma. Araştırmaya başlayın. Açıkça karşı konulmadığı sürece adam öldürülmesini istemiyorum. Anlaşıldı mı?" "Baş üstüne komutanım," dedi Loft. Askerce bir selam verip odadan çıktı. Hunter gülerek Albay Lancer'a baktı. "Fazlaca hırpaladınız onu." "Zorunluydum buna, korkuyordu. Bu tür insanları tanırım. Korktuklarında sıkı düzen altına alınmaları gerekir. Yoksa darmadağın olurlar. Başka insanların sevgiye sığınması gibi bunlar da sıkı düzenden yardım umarlar. Artık şu raylarınla uğraşmaya başlasan iyi olur sanırım. Bu gece havaya uçurulmalarını bekleyebilirsin." Hunter ayağa kalkıp "Olur," dedi. "Anlaşılan emirler yukarıdan geliyor, değil mi?" "Evet." "Şey mi? Lancer, ne olduklarını bilirsin," diyerek Hunter'ın sözünü kesti. "Nasıl olmaları gerektiğini bilirsin. Başı çekenleri yakala, onları kurşuna diz, rehin al, rehineleri kurşuna diz. Daha çok sayıda rehin al, onları da kurşuna diz." Sesi yükselmişti ama birden fısıldar gibi konuşmaya başladı. "Kin iyice büyüsün. Aramızdaki uçurum iyice derinleşsin." Hunter duraksadı. "Lisedeki adlardan cezalandırdıkları var mı?" diyerek belli belirsiz belediye başkanının yatak odasını gösterdi. Lancer başını salladı. "Hayır, daha değil. Şu ana kadar yalnızca tutuklu onlar." Hunter durgun bir sesle "Albayım," dedi. "Belki de çok yoruldunuz. Sizi önermemi ister misiniz? Biliyorsunuz, isterseniz çok yorulduğunuzu bildirebilirim yukarıya." Lancer eliyle gözlerini örttü bir an için. Sonra omuzları dikleşti, yüzü gerildi. "Sivil değilim ben Hunter. Subay sıkıntımız var zaten, bunu biliyorsun. Haydi işinin başına dön binbaşım. Coral'ı görmem gerek." Hunter gülümsedi, kapıya gidip açtı. Kapının dışına doğru "Evet, burada," dedi. Sonra omzunun üzerinden Lancer'a bakarak konuştu. "Prickle sizinle görüşmek istiyor." "Gönder içeri," dedi Lancer. Prickle içeri girdi. Yüzü asıktı. Davranışlarında belirgin bir saldırganlık okunabiliyordu. "Albay Lancer, efendim ben..." "Otur," dedi Lancer. "Otur da dinlen biraz. İyi bir asker ol Teğmen." Prickle'ın kaba tavrı bir anda yok olmuştu. Oturup dirseklerini masaya yasladı. "Ben..." "Konuşma bir süre için," dedi Lancer. "Ne olduğunu biliyorum. Böyle olacağını düşünmemiştin, değil mi? Çok daha iyi olacağını düşünmüştün." "İğreniyorlar bizden. Tiksiniyorlar," dedi Prickle. "Öylesine iğreniyorlar ki." Lancer gülümsedi. "Sorunun ne olduğunu anlıyorum galiba. İyi asker olmak için genç olmak gerek. Genç erkeklerin de genç kadınlara gereksinimi var. Bu mu sorun?" "Evet, bu." "Peki," dedi Lancer incelikli bir sesle. "Kız senden tiksiniyor mu?" Prickle apışıp kalmıştı. Lancer'a bakarak "Bilmiyorum efendim," dedi. "Zaman zaman bana yalnızca acıdığını düşünüyorum." "Sen de çok üzülüyorsun, öyle mi?" "Buradan hiç hoşlanmadım efendim." "Hoşlanmadın çünkü eğlenceli olacağını sanmıştın, değil mi?" Teğmen Thunder kendini dağıttı, dışarı fırladı. Sonra ve bıçakladılar onu. "Seni memlekete gönderebilirim. Burada sana gerek duyduğumuzu bile bile memlekete gönderilmeyi ister misin?" Prickle tedirgin bir sesle "Hayır efendim, istemem," dedi. "Güzel. Şimdi sana anlatacaklarımı anlayacağından eminim. Artık yalnızca genç bir erkek değilsin. Her şeyden önce askersin. Rahatının, keyfinin hiç değeri yok. Üstelik Teğmen'im, yaşamının da pek bir önemi yok. Yaşarsan bir tek anıların olacaktır elinde. Tek kazancın bunlar olacaktır. Bu arada buyruklar alacak, onları yerine getireceksin. Bunların çoğu tatsız olacak ama bu seni ilgilendirmez. Sana yalan söyleyecek değilim Teğmen. Seni bu iş için yetiştirmiş olmaları gerek, gül bahçesi için değil. Ruhunu yalanlardan etkilenip yolunu şaşırmayacak biçimde doğruyla yoğurmuş olmaları gerek." Lancer'ın sesi giderek sertleşiyordu.